Merhaba değerli betonun ortasında bir karış toprak arayanlar ve çocukluğu iki araba arasında geçenler. Trenden Bildiriyorum podcast'inin 110. bölümüne hoş geldiniz. Polatlı'yı geçtik. Ankara İstanbul hattında ilerliyoruz. Dışarısı yine kapkaranlık. Simsiyah bir bozkırın ortasında muhtemelen simsiyah bir bölgedeyiz. Çünkü gece ve ışık pek de yok yani. Pencereden bakarken de bir yandan da böyle açıkçası kendimce hayaller ya da zihnimde bazı böyle canlandırmalar yapıyorum ve eski mahallelerimi, o çok katlı olmayan, önünde yeşil alanların, ağaçların olduğu apartmanlarımız böyle gözümün önünden geçiyor. Çünkü biraz önce bir yazı ararken, yani hangi yazıyı değerlendireyim, nasıl bir şey konuşalım bugün derken Adam Fritz'in bir yazısına denk geldim. Ve o yazıdan sonra da şöyle kafamda bir şeyler yavaş yavaş dönmeye başladı. Yazının başlığı What happens when we can't go outside and play? Yani dışarı çıkıp oynayamadığımızda ne olur? Başlıklı yazıyı bir değerlendireceğiz şimdi birlikte. Ancak bu sefer yazıyı olduğu gibi direkt yazıldığı şekliyle değil de biraz bizim topraklarımızın gerçekliğiyle yoğurarak konuşacağız. Yazar biraz daha böyle müstakil evler, daha bağımsız alanlar bunlardan bahsetmiş ve büyük arka bahçelerin küçülmesinden dert yanıyor. Ama biz Türkiye'de bambaşka bir şey yaşıyoruz. Apartman bahçelerimizin otoparklara, dükkan eklentilerine ve betona dönüşmesi. Evet, hazırsanız. O kaybolan apartman önü kültürümüzü ve can sıkıntısını hapseden bu gri dönüşümü konuşmaya başlayalım. İlk bölümde daha çok kira, daha az oyun, bahçenin iktisadi ölümü diye özetleyebileceğimiz bir bölümümüz var. Yazar yazıda evler daha küçük arsalarda genişledikçe arka bahçeler iç mekan konforu sunağında kurban ediliyor diyor. Yoga alanları, medya odaları ve home ofisler, bu evdeki ofis kültürü bahçelerin yerini almaya başladı diyor yazıda. Bir zamanlar dışarıda yapılan sosyal aktivitelerin artık özel meseleler haline geldiğini de belirtiyor. Şimdi yazar iç mekan konforundan bahsediyor ama bizde durum biraz daha ticari belki de. Bizim şehirlerimizde apartman bahçeleri yoga odası olmak için değil, bir araç daha sığsın diye otoparka dönüştürülüyor. Ya da giriş kattaki dükkan 2 kuruş daha fazla kira versin diye bahçeyi cam balkonla kapatıp dükkanı katıyor. Bunun da tabii işte belirli yasal prosedürlerinde uygunluğuyla bir şekilde yapıldığı pek çok örnek siz de görmüşsünüzdür. Ben Ankara'da bahçeli evlerde oturuyorum ve bahçeli evler bölgesi çok böyle adıyla yani eşleşen bir şekilde 3 katlı binalar genellikle ve her yerde bahçe, mutlaka apartman önünde bir bahçe gündemi tabii ki var. Ama bir yandan da çok popüler bir bölge olduğu için de araç trafiği çok sıkıntı. O yüzden zamanla o bahçeler otoparka dönmüşler, başka şeylere dönüşmüş falan derken yeni yapılan apartmanların giriş katları dükkanlara ayrılmış falan, bu bahsettiğimiz noktaları bol bol yaşıyorum. Ama yani bu site kültürünün dışında Ankara'nın o bahçeli ev kültürünü maalesef yavaş yavaş kaybetmeye başladığını da acı bir şekilde görüyoruz. Bir süreçte aslında bir stratejist gözüyle bakalım. Yani ben biraz en azından bu alanda bu strateji üretmeyle alakalı kafa yoran birisi olarak biraz o gözle bakmaya çalıştığımda, biz kamusal ya da yarı kamusal alanlarımızı ekonomik fayda uğruna aslında imha ediyoruz. Eskiden apartmanın önü sadece bir toprak parçası değildi. Komşuların birbirini gördüğü, çocukların işte bir şekilde düştüğü, dizini kanattığı belki de bir sosyal güven alanıydı. Şimdi o alanları betona boğduk maalesef. Yani bu bir yandan da işte bu yeni yapılan apartmanlarda aslında çok güzel yeşil alanlar var. Çok fazla yeşil alan, işte çocuklar için oyun alanları falan. Bunlar da yanlış. Yani bunlar da sıkıntılı. Çünkü bunlar tamamen kurgusal. Yani bunlar tamamen aslında bir şekilde kurgulanmış yerler, kurgulanmış ve sınırlandırılmış süreçler. Yani siz sadece apartmanınızdaki kişilerle çocuklarınızı bir şekilde vakit geçirecek halde bir konumlandırmada bulunuyorsunuz. Mahalle kültürü ya da benzeri bir şekilde o bir aradalık ve sosyalleşme gündemi pek de öyle olmuyor. Bunu biraz böyle markalar tarafıyla ilgili de eşleştirirsek, yani en azından oradan da bir dokunuşta bulunalım. Tüketicinin artık sadece evinin içine hapsolması demek bu süreç. Dış dünyayla bağ kopan, sadece ekran başındaki steril deneyimlerle yetinen bir toplum inşa oldu denilebilir. Bahçeye dükkanı katan zihniyet aslında o mahallenin ruhunu da dükkanın içine hapsediyor. Ve tabii bununla beraber işte bu kahveciler, kafeler vesaireler bunlar ciddi manada yoğun bir aslında alan kaplıyor hayatımızda. Çünkü evden dışarı çıktığınızda dışarıda vakit geçirebileceğiniz yer çok sınırlı. Yani evet yine bahçeli evlerde bolca park var ve parkta oturup vakit geçirebiliyorsunuz. Özellikle pandemi döneminde bunu çok yaşadık. Park aradık. Parklarda bir şekilde oturup vakit geçirecek. Biraz ferah. En azından hava alabileceğimiz alanlar arayışındaydık. O zaman bunu çok net yaşadık. Neyse devam edelim yazının içerisinden küçük alıntılarla ve bize de biraz uyarlanmış sohbetle devam edelim. İkinci bir bölüm olarak da sıkıldım demenin bedeli ve dopamin odaları diyebileceğimiz bir bölümümüz var. Yazar, sıkıntı tatmin edici bir faaliyette bulunma isteği ama bunu yapamama duygusudur diyor. Arka bahçelerin küçülmesi, geleneksel seçenekleri ortadan kaldırıyor ve yerlerini sıkıntımızı telefon kaydırma vuruşlarıyla işte o kaydırdığımız aşağı yukarı vesaire bir şekilde reels kaydırdığımız ya da video kaydırdığımız ve sıcaklık kontrollü izolasyon odalarının aldığını belirtiyor yazar. Ve Türkiye'deki apartman dairesi gerçeği tam olarak aslında bu diyebiliriz. Sıcaklık kontrollü izolasyon odaları. Çocuk sıkıldığında gidebileceği bir bahçe yok. Çünkü ya otoparktaki arabaların arasından geçemez belirli yerlerde ya da dükkan gürültüsünden bir şekilde bir şeyler yapamaz ya da dükkanlardan dolayı zaten onun gibi yer kalmamıştır. O zaman tek seçenek kalıyor. Tabii ki tablet veya telefon. Yine dediğim gibi site kültürü, site apartman değil de hani böyle biraz daha büyük sitelerdeki işte oyun alanları vesaire falan bunlardan bahsediyoruz ama bunların hepsi dediğim gibi kurgusal şeyler ve yine de ne olursa olsun aslında çok kısıtlı alanlar ve bunlar da ister istemez bir noktada kişi için çok da bir seçenek haline gelmiyor. Ha, çağımız biraz da bunu gerektiriyor veya çağımız zaten o telefonlarda, tabletlerde vesairelerde vakit geçirmemizi de tetikliyor diyebiliriz. Bu da doğru. Bundan da kaçış yok. Ama bir yandan da seçeneğimiz de pek yok sanki. Yani sonuçta böyle bizim can sıkıntımız otoparka dönüşmüş bahçelerde işte top oynadığımız ya da oynayamadığımız diyelim zamanlar için işte dijital bir dopamin tuzağına dönüşüyor. Sıkılmak aslında beynin harekete geç, bir şey oluştur, bir şey üret, bir şeylerle uğraş deme şekli diyebiliriz. Ama biz o harekete geçecek alanı, anı işte bir şekilde yok ettik diyebiliriz ve bunu yaptığımız için de yani yok ettiğimiz için de beyni sadece ekranla uyuşturuyoruz. Bir önceki bölümümüzde Roger Martin'in meşguliyet uyarısını burada hatırlayabiliriz. Şehir hayatında o kadar meşgulüz ve her yer o kadar dolu ki sıkılacak ve üretecek o boşluk, mekansal boşluk, boş boş oturmalık alan pek de açıkçası elimiz yok. Yani elimizden alındı diyebiliriz. Yazımız merak ve betonun soğukluğu diye devam ediyor. Yazar, sıkılmak sizi bu mantar yenilebilir mi diye bakmaya ve nehrin öbür tarafında ne olduğunu keşfetmeye teşvik ediyor. Dijital dünyada büyük ilerlemeler kaydediyor olabiliriz ama doğal dünya ile olan bağımızdan giderek uzaklaşıyoruz. Bizim coğrafyamızda nehrin öbür tarafı artık bir sonraki beton blok neredeyse. Yani bu sadece Ankara özelinde değil. Türkiye'de baktığımızda hemen hemen bütün iller, en küçük, en böyle daha ufak bölgeler bile böyle oldu. Yani buna doğru evriliyor. Çocuklarımız bir mantarın yenilebilir olup olmadığını değil, hangi oyunun daha çok puan verdiğini merak eder halde. Çünkü merak edebilecekleri bir mikro ekosistem bu. Mesela apartman bahçesi diyebileceğimiz ya da apartman bahçesindeki diğer çocuklarla ve geçirilen vakit sırasındaki saçma sapan meraklar ve bunlardan ortaya çıkan o saçmalıklardan ortaya çıkan mantıklı makul dünyalar. Bunlar kalmıyor. Evet tamam bu noktada birçok şeyi eleştirmemiz gerekiyor. Benim kendimi de eleştirmem, sizlerin kendinizi de eleştirmeniz gerekiyor. Sadece çocuklara ya da mimarlara, müteahhitlere bu işi yıkmak doğru değil. Evet ama bir yandan da ne olursa olsun giden şeyin ne olduğunu tanımlamaya çalışmak gerekiyor. Yani bunu göz ardı etmemek lazım. Doğadan kopuş sadece bir çevre sorunu değil, bir üretkenlik sorunu aslında. Doğada belirsizlik var. Hava değişir, toprak kirlenir, böcekler çıkar, bir şeyler olur yani. Bu belirsizlik insanı düşünmeye ve adapte olmaya da zorlar. Çözüm üretmeye zorlar. Beton otoparklar ise statiktir. Yani ölüdür. Biz stratejide kaostan beslenmeyi konuşuruz. Eğer bir çocuğun veya bir yetişkinin, fark etmez ki, illa çocuk olmak zorunda değil, hayatındaki tek kaos dijital dünyadaki bir glitch ise, yani bir şekilde Twitter'daki bir toksik bir sohbetse ya da Twitter'da dönen, bir yerlerde dönen, işte bir şekilde birilerinin yaptığı ettiği bir konuysa, o insanın gerçek dünya problemlerini çözme yetisi körelebilir. Hatta körelir diye iddia da edebiliriz. Doğayı apartman dışına iterek aslında insan doğasını da sakatladık demek yani yanlış olmaz. Bu yüzden ben özellikle yani üniversitelerin kampüslerini falan çok kıymetli buluyorum. Çünkü doğa orada bir şekilde var. Bir şekilde orada doğal ortamda insanlar vakit geçirebiliyor. Doğal ortamda insanlar bir şekilde hayatlarına devam edebiliyor. Bu kıymetli bir nokta. Ve belirsizlik kısmı inanılmaz önemli. İşte o sitelerdeki, yani site kültürünün içerisindeki o yapaylık ve de kurgusallık dediğim konu bu. Yani bizi oraya bir şekilde hapsediyorlar aslında. Ve bunun nefes alınabilecek, en güzel, en böyle doğal, en bilmem ne şu bu hal olduğunu söyleyerek. Ama dediğim gibi bu tamamen kurgusal ve bir kaos yok, bir belirsizlik yok. Ve doğal olarak buradan da bir çıkış, yani bir çıktı elde etmek daha doğrusu pek de mümkün olmuyor. Son olarak yazıdan şöyle bir bölüm daha alabiliriz. Hayal gücü fabrikalarının kapanışı. Böyle özetleyebiliriz burayı. Ki detaylar şu şekilde yazıdaki anlatı. Küçük bir çocuk için bir ağaç kütüğü veya çiçek bahçesi, hayal güçlerinde kamyon durakları, tahtlar ve saklanma yerleri gibi şeylerdi. Devasa öneme sahip olabilirdi yani, ya da öyleydi belki de. Ebeveyn gözetimi olmadan hatıralar veya arkadaşlıklar kurduğu güvenli limandı bahçe. Arka bahçeler silindikçe sundukları sosyal hizmetler de aslında yok oluyor diye düşünebiliriz. Ya da ön bahçe. Yazıda aslında böyle ifade edilmiş ama buradaki önemli nokta ebeveyn gözetimi olmadan diye belirttiği kısım. Bugün aslında baktığımızda hiçbir ebeveyn çocuğunu apartmanın önündeki otoparka tek başına çıkarmak istemeyecektir. Ha tabii ki şu anda bahçeler olsaydı bunu isterdik, kesin şöyle olurdu falan demiyorum. Türlü türlü şey duyuyoruz. Her gün türlü türlü olayla karşılaşıyoruz. Maalesef tüm olarak çok başka bir boyutta bir duruma dönüştük. Ama eskiden bahçeler güvenli deneyim alanlarıydı. O ağaç kütüğü gerçekten bir taht olabiliyordu. Ya da yani bir şekilde onun gibi bir herhangi bir şey bir anda bambaşka bir şey halinde hayal gücümüzde yer alabiliyordu. Şimdi o ağacın yerinde bir banka ATM'si veya bir kafenin, işte istimlak ettiği ya da bir şekilde kafenin alanını, kapalı alanını büyüttüğü bir yer var. Ya da bir işte fast food zincirinin motorları için park yeri olarak kullandığı alan var. Baktığımızda yani bu sosyal bağlarımız bir noktada bu yüzden zayıflıyor da denilebilir. İşte komşuluk, o bahçedeki karşılaşmalarla besleniyordu belki de. Şimdi asansörde birbirimize bakmaktan bir şekilde imtina ediyoruz. Ve bunun maalesef sadece bahçelerle ilgisi yok. Maalesef bunun dünyanın bambaşka bir şeye dönüşmesiyle de kesinlikle ilgisi var. Ya ama bahçeler de bunun birazcık da önünü en azından bir yumuşatan, bunu biraz daha aşinalık kazandıran bir noktaydı. Yani en azından bizim çocukluğumuzda. Apartman bahçesinin bu sessiz ölümü aslında toplumsal güvenin ve ortak yaşam kültürünün de ölümünün önünü açtı belki de. Ya da bu durumu biraz daha hızlandırdı. Pazarlamada, marka yönetiminde falan çok konuşuyoruz. İşte bu topluluk inşa etme şu an çok fazla var. İşte bu community building kavramı. Bu artık sadece dijitalde aradığımız bir şeye dönüşüyor. Ama fiziksel dünyada bu vardı ya da daha da aslında hala dönüşebilir. İnsanlar bir yandan bunu arayışı içerisinde de, yani dijitalde bir şekilde duyuralım. Yüz yüze fiziksel bir ortamda, fiziksel bir topluluğa dönüşmeye çalışalım. Hala bu çaba var. Çünkü bu önemli hayatımızda. Fiziksel bir şekilde o komünitinin yaşaması çok kıymetli. Çünkü fiziksel dünyadaki meydanlarımızı bir şekilde, bir böyle apartman bahçelerimizi belki de ranta ve otoparka vesaire kafelere falan kurban edince, oradaki o eksikliği bir şekilde nasıl dolduracağız arayışı ister istemez ortaya çıkıyor. Buna katılmayabilirsiniz. Dediğim gibi dünya değişiyor. Dünya bambaşka bir şeye dönüşüyor ve bundan dolayı da zaten bu olması gereken bir dönüşümdü diyebiliriz. Buna okeyim. Ama yine de nefes alacağımız alanlarımızı bir şekilde öldürdüğümüz ya da bunlardan feragat ettiğimizin gerçeğini değiştirmiyor bu. Sonuç itibariyle aslında griye karşı yeşil bir zihinle, zihinden bahsederek bir yazıyı ele almış olduk. Sonuçta biz sadece bahçelerimizi değil, çocukluğumuzun geçtiği o özgürlük alanlarını, komşuluğumuzu ve can sıkıntısından doğan o saf üretkenliğimizi kaybettik diye düşünebiliriz. Düşünmeliyiz de. Otoparka dönüşen her bir karış toprak ya da bir kafenin bir şekilde alanına dahil edilen, aslında bizim dış dünyaya olan merakımızdan koparılan bir parça da diyebiliriz. Peki tren bozkırın ortasına ilerlerken ne yapabiliriz? Belki hemen o otoparkları yıkıp bahçeye çeviremeyiz. Yapalım hadi onu falan. Öyle bir şey yok tabii ki. Ama zihnimizdeki o betonlaşmayı durdurabiliriz. Çocuklarımıza, kendimize, çevremize o steril odalarından çıkıp en yakın parkta bile olsa toprakla temas etme. Gözetimsiz bir alan yaşama. Yani an yaşama. Hani o alan gözetimsiz bir alanda deneyim yaşama. Ve dijital dopaminin ötesinde bir tatmin arama şansı vermeliyiz. Şimdi burada yazıdan ve yazıda anlatılanlardan kopup bir tane kitaptan bir alıntı yapmış olayım. Şu an ismini hatırlayamadım. Böyle tamamen doğaçlama aklıma gelen bir şey oldu. Tamamen böyle hiç detayını falan hatırlamadım bir kitapta şunu söylüyordu. Yeni neslin aslında olumsuzlukları üzerine bir anket yapılıyor. İşte değişimi, eskiden biz çocukken böyle değildik, şöyle değildik. Bizim zamanımızda bunlar vardı. Şimdiki çocuklarda bunlar hiç yok. Ya da işte bizim zamanımızda giderdik işte mahallede şöyle oynardık, kapı önünde bunları yapardık ama şimdi hiç bunları yapmıyor yeni nesil gibi eleştirilerden bahsediyor ve bunlarla ilgili bir anket yapıldığını söylüyor. Sonra anket sırasında bir kişiyle konuşurken o kişi şey diyor. Bence yanlış soruyu soruyorsunuz diyor. Çünkü doğru soru şu. Ben küçükken ne yapıyordum da şu anki küçükler ne yapıyor değil de ben küçükken benim ebeveynim ne yapıyordu da şimdi ben ne yapıyorum? Doğru sorunun bu olması gerekiyor diyor. Çünkü biz küçükken komşular bir arada birbirlerine giden misafir olur, bir şekilde vakit geçirirlerdi. Kapının önünde otururlardı. Akşam oturması, sohbeti bunlar olurdu komşular arasında. Ama biz şu anda kendi komşumuzun kim olduğunu bile bilmiyoruz. Selam vermekten bile belki de hatta çekiniyoruz az önce belirttik yani asansörde karşılaşsak kafamızı çeviriyoruz belki de. Pek çok sebepten. Doğal olarak aslında sadece otoparklara dönüşen yeşil alanlarımız değil sorun. Zihinlerimizde aslında otoparka dönüşen, ölen bazı sosyal alanlar var. Ve bu sosyal alanları, zihnimizde ölen bu sosyal alanları aslında belki de canlandırmak, yeşertmek daha önemli. Neyse son olarak bu süreçte yani bu yazıdan sonra ne yapabiliriz ya da ne olabilir kısmında apartmanınızın önüne çıktığınızda o beton alana bir bakın. Orada bir zamanlar bir ağaç, bir oyun, bir hayal belki de işte bambaşka şeylerin fikirlerin ortaya çıktığı bir durum vardı. Yani bir hayat belki vardı. O kaybın farkına varmak ilk önce değişimin aslında bence en önemli unsuru. Sonra zihninizin arka bahçelerini otoparka çevirmeyin uyarısıyla aslında belki de toparlamak gerekiyor. Çünkü yani bizim buradaki en önemli sıkıntımız fiziksel alanımızdaki değişim değil, bakış açımızın, zihnimizin, vizyonumuzun, konuya ele alış şeklimizin aslında o betonlaşması, otoparka dönmesi belki de. Yani oralardaki o üretkenliğin, merakın ve can sıkıntısının tohumlarını birazcık daha tekrardan oraya bir şekilde ekmemiz önemli. Oralarda tekrardan bunları bulmamız önemli. Çok böyle hadi haydi dünya barışı falan söylemiyle gidiyor gibi oldum ama tam olarak öyle değil. Biraz dışarıya çıkın, boş vakit geçirin, doğayla iç içe olun. Binalardan ve o belki de hatta İstanbul'da özellikle plazalarda çalışan arkadaşlar bazen dinliyorlar bu yayını. Onlara da söylemiş olayım. O plazalardan bir şekilde bir kopun. Şöyle biraz bir ferahlayın. Bir toprağa değin, dokunun. Dokunamıyorsanız bile en azından toprakla, ormanla, yeşille iç içe olduğunuz bir alana gidin. Birazcık oralarda şöyle bir kendiniz de dinleyin ve etrafınıza biraz bakın, başka şeylerle ilgilenin ve biraz zihninizdeki o betonluğu da normalleştirmeye, o toprağı yeşil alana falan dönüştürmeye doğru da biraz adım atmış olun diyeyim. Tren İstanbul'a doğru yavaş yavaş ilerliyor ve Eskişehir'e doğru yaklaşıyoruz şu anda. Bir sonraki bölümde belki daha yeşil, belki daha umutlu ama her zaman daha uyanık bir durakta. Tekrardan buluşmak üzere. Kendinize dikkat edin ve bahçelerinize fiziksel ya da zihinsel sahip çıkın. Hoşça kalın.